programımız canlı canlı başlıyor değerli izleyiciler. İlk başlığımız teravih. Uzun uzun konuşacağız gibi görünüyor. Hocam sizinle de Yaşar Hocam'la da uzun uzun programımız içerisinde Ömer Bey bu başlığı konuştuk. Fakat saatlerce yapılan, siz başka programlara da konuk oldunuz. Orada da çeşitli açıklamalar yaptınız ama alınan tek başlık, aslında bakarsanız izleyicinin algısı da öyle. Burada bir yanılgı var ama artık sizden çözmenizi rica edeceğiz. İş gelip tıkanıyor, teravih var mı yok mu? Ve algıların önemli bir kısmı da teravih yoktur kısmında kilitleniyor. Hocam siz buyurun, nasıl giriş yaparsınız?
Şimdi Diyanet'in bildirisinde de teravih adının çok sonra verildiği ifade ediliyor. Ben şöyle bir baktım. İmam Şafii'nin kitaplarında teravih kelimesi yok. İmam Malik'in kitaplarında da yok. Hanefi mezhebini bize nakleden İmam Muhammed'in kitaplarında da bu kelime yok. Bu kelime çok sonradan çıkmış. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı da onu söylüyor. Diyor ki bu ismin sonradan verilmiş olması bu namazın olmadığı anlamına gelmez diyor. Şimdi burada asıl yanılgı şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a mahsus olarak kıldığı herhangi bir namaz yok. Yani bir namaz ki bu sadece Ramazan'da kılınır. Peygamberimizin böyle bir namazı yok. Bu konuda mesela bütün bu kaynaklar ittifak halinde. Yani aksini söyleyen yok. Peygamberimiz senenin her günü yatsıdan sonra sabah namazına kadar teheccüd namazı kılar ki bu İsra suresinin 79. ayetinde kendisine emredilmiştir. Estağfirullah ve minel leyli feteheccet bihi nafileten.
Onun için farzdır.
Sen gecenin bir kısmında o namazla birlikte uyan, ya yani namaz sebebiyle uyan, sana ilave bir görev olmak üzere. Şimdi peygamberimize ilave bir görev, diğer Müslümanlara değil. Peygamberimiz senin her günü bu namazı kılıyor.
Ramazan'ın, sadece Ramazan'da değil.
Senin her günü kılıyor. Ramazan'ın son 10 gününde de sürekli itikaf yapıyor. Yani ibadet için mescide kapanıyor. Mescidin dışına çıkmıyor, evine gitmiyor. Evine gitmediği için bu namazı mescitte kılması gerekiyor. Orada da şöyle bir hasır şey yapmış, icat etmiş peygamberimiz. Hasırı şöyle yayıyor gündüzü, üzerine oturuyor. Gece de şöyle bir kulübe gibi yapıyor o hasırı. Onun içerisinde yatıp dinleniyor. Şimdi ama hasır ayağa kalktığı zaman peygamberimizi gösteriyor. Şimdi yatıyor, dinleniyor, uyuyor. Sonra kalkıyor, abdestini alıyor tabii. Her zaman adeti olduğu gibi uyandıktan sonra kılıyor şeyi, bu namazı. Peygamberimizin namazı kıldığını görenler, çünkü vücudunun üst kısmı gözüküyor ki bu ifade tamamen Buhari'nin ifadesidir bu söylediklerim. Evet. Herhangi bir tarih kitabında değil. Vücudunun üst kısmını görenler namaz kıldığını fark ediyorlar. Hemen arkasından onun gibi namaz kılmaya başlıyorlar. Yoksa Peygamberimiz imamlık falan yaptığı yok. Onun gibi namaz kılmaya başlıyorlar.
Yani tefeyyüz ve teberrük için arkadan ona kendileri uyuyorlar. Bunu şimdi cemaate kıldırdı diye tarif ediyorlar.
Öyle bir olay yok.
Hiç yani. Alakası yok.
İmamlık yaptığı gibi alakası bir olay yok. Orada namazı kıldırıyor. Kıldırıyor. Bak ben de şey yaptım.
Evet.
Namazı kendisi kılarken arkadan da Müslümanlar ona uyuyor. Evet. Bu da gene bunların şu anda söylediklerimin hepsi Buhari'nin sözlerini naklediyor. Evet. Şimdi orada peygamberimiz bunların arkadan kendisine uyduklarını fark ediyor ve ayağa kalkmıyor. O hasırın olduğu yerde ayağa kalkmıyor. Ayağa kalkmıyor. Daha sonra dışarı çıkıyor. O dışarı çıkma meselesini yanlış anlamlandırıyorlar. Evinden çıktı diyorlar. Hayır, evden değil. Evden çıkma diye bir olay yok. O hasır kulübenin dışına çıkıyor. Evet. Kulübe de denir mi onu bilmiyorum, ne dersek artık, bölüm diyelim. Oradan dışarı çıkıyor, diyor ki ben diyor sizin ne yaptığınızı fark ettim ve anladım diyor.
Evet, o da Buhari'nin ifadesi.
O da Buhari'nin ifadesi. Diyor ki bir kimsenin farz namazlar dışındaki en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır. Gidin bu namazı evlerinizde kılın diyor.
Evet.
Ondan sonra bir daha da böyle bir olay tekrarlanmıyor. Ama kaynaklarda bununla ilgili rivayetler, İşte mesela Buhari'de bir kere olduğuna dair işte az önce şey yaptım. Hemen o gece fark etti. Bazı yerlerde ikinci gece, bazı yerlerde üçüncü gece ama üçten fazlası yok. Değişik rivayetler var.
Peki hocam, dört halife devrinde teravih kılınmış mıdır? Bir dakika.
Bakın peygamberimizin artık ondan sonra böyle bir teravih değil bu. Yani bu namaz dediği peygamberimizin senenin her gün. Mesela burada bizi rahatsız eden hususlardan birisi şu. Peygamberimiz Ramazan'a mahsus bir namaz kılmadığı halde biz Ramazan'a mahsus olmak üzere bir namaz ihdas etmiş olduk. Peygamberimiz mesela o Müslümanlara bu. Gidin bu namazı evinizde kılın dediği namaz teheccüd namazıdır. Senenin her günü için geçerli olan
bir namaz. Bunu Diyanet'in açıklamasında Yaşar Hocam belirtmişler mi?
Çelişkiler var.
Belirtmişler. Hocam peki bu çok sert
bunu bir söylemek zorunda kalıyor. O bildiriyi, o askeri bildiriyi, muhtıra, askeri muhtıra gibi.
Diyanet'in
onu değerlendireceğiz ama hoca şunu bir bitirsin.
Tamam. Bunu bir bitirelim. Tamam.
Bakın Buhari sonra, diyor.
Evet, bunlar
Diyanet mesela, kültüre ve geleneğe atıf yapıyor.
Evet, yani şu anda Diyanet'in açıklaması üzerine konuşuyoruz. İzleyicilerimiz tabii, bilsin. Tabii, yani çok önce, sert bir açıklama
önce bir bilgi,
olduğunu düşünüyor hocalarımız.
Bir bilgi şeyini şey yapıyoruz. Arkasından mesela bu olay Hazreti Ebu Bekir döneminde bir tekrarlanma söz konusu değil. Yani insanlar tamam gidip camide de kılabilirsiniz. Onun için yasak değil camide kılmak ama bu namazın kılınması gereken yeri evdir. Şimdi Hazreti Ebu Bekir zamanında da bu iş böyle devam ediyor. Hazreti Ömer'in ilk dönemindeki 4. yılına kadar da böyle devam ediyor. 14. yılında işte şeyden anladığımız, Buhari'nin ifadesinden anladığımız, geliyor yatsı namazını evinde kılıyor, sonra mescitte kılıyor, sonra evine dönüyor. Daha sonra çıkıp şöyle bir teftiş için ortalığı teftiş etmek için çıktığında mescide uğruyor, bakıyor ki Bekir insanlar namaz kılıyor. Diyor ki bunlar bir kişinin etrafında toplasak mı diyor. Übey bin Kâb'ı imam olarak tayin ediyor. Ve ertesi gün bakıyor ki bunlar namaz kılıyorlar. Diyor ki bu da ne güzel bir bidat oldu ama diyor evlerine gidip yatın. Gece kalkıp olanlar bunlardan çok daha iyidir diyor.
Hazreti Ömer mi diyor?
Hazreti Ömer diyor ve kendisi onlarla o namazı kılmıyor.
Ve şimdi, tabir, evet. Şimdi sünnet diyor. Hazreti Ömer'in kullandığı tabir bid'attır.
Bid'at diyor. Evet.
Ve bid'at dedikten sonra da pekiştiriyor.
Hocam bid'at dine sonradan eklenen.
Sonradan sokulmuştur. Bid'at mesela
kelime anlamı olarak bu yani.
Dediği zaman Said-i Nursi'ye göre bid'at, evet. 7 büyük günahtan biri gibi ağır bir cürümdür. Onu da verelim.
Hocam öyle 7 büyük günah kaynaklarda geçiyor ama bu esas Hristiyanlara ait bir kavram değil mi? 7 günah.
Fark etmez o.
Hayır, bizde de geçiyor yani değil mi?
Kaynağı aynı olduğu
tüm
için.
Yani kebair denen 7 büyük günah var. Evet. İşte şirk, sihir, büyü yani.
Hatta bunun üzerine bir film bile
i̇şte
çekmişler.
İşte zina, cinayet falan filan. Neyse şimdi böyle düşünenler de var. Onu bir kenara. Hazreti Ömer buna bidat diyor. Hazreti Ömer buna sünnet falan dememiş. Ve pekiştirerek de diyor ki bunu orada kılanlardan daha fazla sevabı kılmadan evinde uyuyanlar alır diyor. Evet. Kardeşim daha nasıl diyecek?
Şimdi bir de burada şunu da şey yapalım. Onun bid'at dediği bir imamın arkasında olmasıdır. Çünkü Peygamberimiz öyle bir imam tayin etmemiş. Hı. Yoksa o namazı kılabilir insanlar.
Gece
namazı
ne açık?
Gece namazı tabii ki senenin her günü. Yani burada bir de şu hata yapılıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman 5 vakit namazın dışında namaz kılmaya teşvik eden ayetler var. Mesela Furkan suresinde var. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونِ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Rabları için gecelerler. يَب۪يتُونَ çok önemli bir kelime. Beytlerinde, evlerinde gecelerini geçirirler. Secde ederek ve ayakta.
اِجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ifadesi de
var. O da hadis-i şerifte.
Hayır, şimdi ayet var.
Ayet, tam o şeydeki. Musa aleyhisselam.
Evet, ama
Musa aleyhisselam dolayında, evet. Şimdi ve de şeyde tetecafa cunubuhum anil madaci' var. Yani yanları yataklarında uzaklaşır.
Hepsi evdedir ama.
Hep evde,
hocam yanları yataklarından uzaklaşmak çok biraz da böyle dikkat çekici bir ifade. Tam olarak
gece
yani gece namazına
uyuyorsunuz,
kalkmak.
Kalkıyor. Ha, bütün bu şimdi şeyler nafile namaz dediğimiz namazlardan, evet. 12 rekat vardır ki Peygamberimizin hadisinde geçer. Bunlar farz namazlarla birlikte kılınır. Hı. Bir de gece kılınan namaz vardır. Şimdi bu az önce okuduğumuz ayetlerin tamamı gece kılınan namazlarla ilgili olduğu, evet. için Cenab-ı Hak bunu hep teşvik ediyor. Peygamberimiz de diyor ki kişinin farz namazların dışındaki kıldığı en faziletli namaz gece kalkıp kıldığı namazdır. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımız bilsin ki senenin her günü yapmaları gereken bir ibadet. Ama burada beni en çok rahatsız eden şudur. İnsanlar Ramazan'da teravihe, kandil gecelerinde işte camiye gitmeye yoğunlaşarak onun dışındaki bütün ibadetleri bırakıyorlar. Halbuki siz ömür boyu tüm ömrünüzü teravihle geçirseniz bir vakit namazının sevabını almanız
farz
namazın,
değil. Evet.
Bir vakit farz namazının yerine geçmez. Yani bu insanlar birbirine karıştırmasınlar. Bakın Peygamber Efendimiz'in dediği olmuş. Yani insanlar farz gibi algılamaya başlamışlar bunu. Yani yoksa insanların namaz kılmalarına karşı çıkıyor değiliz. Bir de şu var, yani enteresan bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı böyle emrediyor. Ya bir ilmi konuda emretmek ne demek oluyor? Yok efendim diyor, dini konularda en yüksek karar organı. Bu kelime,
ne demek karar
ben bu kelimeyi söyleyen kişiler ya hiç kusura bakmasınlar. Yani böyle şey olmaz. Ne demek? Dini konularda karar organı sadece Allah-u Teala'dır. Peygamberimiz İslam'da. Sallallahu aleyhi ve sellem değil. İslam'da.
Evet.
Peygamberimiz onu tebliğ eder.
Ruhban sınıfı o zaman Müslümanlıkta yok.
Konsil dini, yani şu Diyanet'in bildirisi
çok rahatsız edici.
Vallahi ve billahi ve tellahi İslam'ın umdelerine taban tabana zıttır ve doğrudan doğruya Hristiyan konsillerinin yapılandırdıkları din anlayışını yapılandırır. Evet. Kimse kusura bakmasın. Evet. Bu Kur'an dininin verileriyle asla izah edilemez.
Yaşar Hocam, bu açıklamayı, Diyanet'in evet. bu açıklaması çok sert buldunuz. Sizin gündeme bomba gibi düşen açıklamalarınızın üzerine yapıldı. Sanki bir
cihaz niteliğinde. Bizim açıklamalarımız bomba gibi düşmedi. Bak ben cumartesi günü basın bildirisi yayınladım. Bizim basında hiç kimsenin haberi olmadı.
Kimsenin haberi olmadı.
Bakın bu da çok ciddi bir
daha
oran,
önceki
açıklamalarınızda. Bu da çok ciddi oransızlıktır.
Evet.
Yani şimdi bu bir dini konudur. Bu evet. dini konularda bilenler konuşur.
Evet. Doğru.
Öyle devlet arkasını alanlar değil. Bir insan bir kurum din adına devlete sırtını dayayacak. Evet. Ve bir sürü yanlışlar peş peşe söylediği zaman herkes onu dillendirecek. Siz Kur'an'a dayanacaksınız, sünnete dayanacaksınız ve yılların birikimini ortaya koyacaksınız. Hiç kimse duymayacak.
8. bölümde bir açıklama var. İsterseniz hocalarımız okuyalım. Teravih namazının, Diyanet'in yaptığı bu sert açıklama, muhtarı olarak hocalarımızın nitelendirdiği açıklamada diyor ki, teravih namazının Hazreti Peygamber zamanında teravih ismiyle alınmaması, hadislerde kıyamül leyl olarak geçen bu namaza daha sonra her 4 rekatta bir oturulup istirahat edilinden terviha, teravih denilmesi, teravih isminin sonradan verilmiş olması böyle bir namazın olmadığı anlamına gelmez demiş.
Peki, ben yalnız şu kıyamülleyl kelimesi, kusura bakma çok özür dilerim. Kıyamülleyl kelimesi üzerinde durmam lazım.
Yersen yoğurt, içersen ayran. Hep böyle yapardı yani.
Kıyamülleyl dediğimiz
hep
kelime,
böyle yapar. Bak,
gece.
Kıyamülleyl demek uyuduktan sonra kalkıp kılmak.
Evet, demek. Gece
kılmak. Bak peygamberimiz diyor ki, men kâme ramadâne imanen vahdisâbe. Kim Ramazan'da kalkarsa, şimdi bu kâme kelimesini Kur'an'daki ilgili ayetlerle birleştirdiğiniz zaman ki Kur'an sünnet bütünlüğü son derece önemli bir olaydır. Bu da hep ihmal edilir. Bu Ramazan'da peygamberimizin işte o kendi arkasından kılanlara söylediği gibi uyuyup da uyanarak kılınmasıdır. Hmm. Peygamberimizin yaptığı gibi.
İşin özü budur.
Evet. Kame.
Yani tatavu namazlar evet. fıkhi adıyla
evet.
gece namazları özellikle yani bir miktar uyuduktan sonra kalkılarak kılınır.
Evet.
Uyuduktan sonra mı kalkıp da 20 rekat kılıyorlar?
İşte arkasından gelen geçmiş
neresinden baksan faul.
Abdülaziz Hocam, size izleyicimiz Ahmet Bey şöyle bir notu iletmemi istiyor. Ben namaz kılmıyordum. Fakat 2 Ramazan önce teravihle başladığım namaza şimdi 5 vakit namazla devam ediyorum. Benim adıma teravih çok hayırlı bir şey oldu gibi bir şey iletmemi istemiş size.
Ne
teravih oldu? Böyle hayırlara da vesile olabilir mi? Yani normalde 5 vakit namaz kılma alışkanlığı
öyle, öyle
yok.
Bir ölçüyle,
ama böylelikle camiye
öyle bir ölçüyle İslam'da ibadet koyamazsınız. Öyle şey olur mu? Yani Allah'ın emretmesi onu ikna etmemiş, oraya sevk etmemiş. Bu şuna benziyor. Ben filan şeyhe gittim. Ağzıma tükürdü benim. Bir daha bu ağzınla içki içmeyeceksin dedi. Ya bu küfür ifşaatıdır. Bu Allah'la alay etmektir. Cenab-ı Hakk'ın açık beyanlarını çiğneyerek sen zıkkımlanmışsın senelerce. Sonra biri ağzına tükürdüğü için bırakmışsın. Buna ne diyorsun kardeşim? Ya böyle böyle Kur'an'ı çevirdiler şeye. Şimdi de kalkmış ilahiyatçı diye geçinen insanlar. Kur'an-ı Kerim metni bu nostaljiktir. İlim adamlarının nostaljik tatminine yarar diyor. Bu küfür değil mi bu?
Hocam telefon attığımızda Profesör Doktor Saim Yeprem var. Efendim iyi geceler. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi geceler efendim.
Sanıyorum izliyordunuz programımızı. Konumuz teravih. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ve Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır şu anda stüdyomuzda. Nasıl giriş yapmak istersiniz konuya?
Ben bu konuda önce şunu ifade etmek istiyorum. Dinlediğim kadarıyla biraz önce Abdülaziz Bayındır Bey'in ve ona katılan Yaşar Nuri Bey'in olayın başlangıcı hakkındaki açıklamaları tamamen tarihi bir gerçek. Muteber kitaplarda başta Buhari olmak üzere yer alan hususlar. Bunlar bu konuyla meşgul olan bütün ilim adamlarınca bilinen konular. Ancak ben problemi şurada görüyorum. İlim adamların kullandığı terminolojiyle halkın algıladığı şeyler çok birbirinden farklı. Hatta ben bir yayın organında verilen bilgiler doğru, çıkarılan sonuçlar yanlış dedim. Çünkü bu dili bilmiyor halkımız. Bilmediği için de birçok kavram karışıyor ve adeta sağırlar diyaloğuna dönüyor. Bir konunun İslam'da var olup olmadığı ayrı bir kavramdır. Hazreti Peygamber yaptı mı yapmadı mı ayrı bir kavramdır. Kur'an'da var mıdır yok mudur bunlar başka kavramlardır. Bir söze başlarken Peygamber Efendimiz yapmadıysa veyahut izin verdi veya vermediyse, Kur'an-ı Kerim'de bu var veya yok idiyse o İslam'da yok anlamına gelmez. Bunu hem Abdülaziz Bayındır hem Yaşar Nuri Bey kardeşlerim çok iyi bilirler ve zaten konuşmalarında da bu bilgilerine dayanarak söylüyorlar. Ancak bunu dinleyenlerin algıladıkları bu kavramları birbirinden ince sınırlarla ayrılan kavramları birbirinden ayırt edemedikleri için Peygamber 20 rekat namazı camide kılmış mıdır sorusuna elbette camide 20 rekat namazı cemaate kıldırmamıştır sorusunu bunu dinleyenler Peygamber böyle bir şey yapmadı şeklinde bir sonuca varacaklardır. Abdülaziz Bayındır Hoca'nın Kıyamul Leyl veyahut teheccüd namazıyla ilgili yaptığı açıklamalar birebir doğru açıklamalardır, kitaplarda yer alan. Ama bu açıklamaları teravih namazının varlığı ve yokluğu şeklinde halkın anlaması, yanlış sonuca varması anlamına geliyor. Ben şunu açıklamak istiyorum ki bence en önemli tarafı odur. Bu konudaki bilginin ilim adamları arasında tartışılıp halka nasıl aktarılacağı konusunda belirli bir konsensus meydana gelmeden ciddi anlamdaki ilmi terminoloji kullanılarak tartışmanın halk huzurunda yapılması aynı seviyede dinleyici olmadığı için fevkalade yanlış ve rahatsız edici sonuçlara sebep oluyor. İşte mesela teravih namazı denilen namazın teravih adı kullanılarak Peygamber zamanında bulunmaması, Hazreti Ebubekir zamanında olmaması, Hazreti Ömer'in de belirli bir şekliyle düzenlemiş olması, bugünkü teravih namazının İslam dininde yok olmadığı anlamına gelmez. Bunun halk arasında tartışılması halkımızın hangi yanlış bilgisini düzeltecek, hangi ilmi gerçeği ortaya koyacak? Bu konuda benim ciddi tereddütlerim var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu rağbetinizden dolayı Cenab-ı Hakk'ın farz kılmasından endişelendim. Yahut Diyanet açıklamasında bulunduğu gibi halkın bunu farz olarak algılamasından endişelendim ifadesini düzelttiğimizi kabul edelim. Bütün insanlar Sayın Bayındır'ın ifade ettiği gibi artık bütün ömrü boyunca kıldığı teravih namazından daha faziletli olan farz namazına mı dönecekler? Camiyi terk edecekler, teravih namazlarını terk edecekler. Madem ki bunların aslı astarı yokmuş, o halde biz beş vakit namazı kılalım mı diyecekler?
Hemen soralım yani, Abdülaziz Hoca'ya. İzninizi isteyelim. Hocam buyurun hemen.
Şimdi tabii insanların...
Ama ben bitirmem gerekiyor izin verirseniz.
Yani insanların ne yapacağı bizim için önemli değil ki. Bizim için önemli olan insanlara doğruları anlatmaktır. Ondan sonra ne yapıp yapmayacağı kendilerinin bileceği bir şeydir.
Ama doğruları anlatmak bir ihtiyaç üzerine olması lazım geliyor.
İhtiyaç ne zaman size bir soru sorulduğu zaman demek ki böyle bir ihtiyaç var ki soruluyor. Bize o soru soruldu ve o cevabı verdik. Ondan sonra bu iş böylece uzadı gitti. Yani size de soru soruldu, şu anda soru soruluyor ve cevap veriyorsunuz. Aynı şekilde bize de soru soruldu ve cevap verdik.
Sayın Yeprem, hocalarımız Diyanet'in bu yayınını da eleştirdiler. Aslında bunun ne kadar gerekliliği üzerine de konuşuldu, öyle değil mi? Bir anlamda muhtıra ifadesini bile kullandınız. Siz bu görüş üzerine ne diyeceksiniz? Cevap vermek ister misiniz?
Onu Sayın Bey hazırlamadı ki. O ne nasıl?
Diyanet İşleri Başkanlığından.
Tamam ama o az.
Şu anda değil.
Ama bir fikri vardır değil mi Sayın
Muhakkak
Hocam?
Muhakkak var tabii ama yani o bu bildirinin muhatabı o değil.
Ben bir izniniz olursa şunu söyleyeyim. Yaşar Bey'in bu açıklamasından sonra ben medyayı takip ediyorum. Diyanete mensup bir görevli sıfatıyla bütün yayınları takip ediyorum. Bir anda bütün gazeteler, medya ileri geri, biraz önce biraz yüksek sesle belki de ifade ettiğim şekilde tartışma açtılar. Herkes bir ucundan aldı. Belki Yaşar Nuri Bey'in ve geçen sene Abdülaziz Bey'in hiç kastetmediği sonuçları onlara nispet ettiler.
Aynen öyle.
Kimi var dedi, kimi yok dedi ve hatta çok feci bir durumdur. İlim adamlarına ağza alınmayacak şekilde hakaret ifade eden yazılar okudum ben. Buna ciddi anlamda gerek olmadan bu tartışmayı açmayı ben doğru bulmuyorum. Yani çünkü bu konunun tartışılmasıyla elde edeceğimiz bir fayda yok. Bakınız, farz namazların hiçbirini kılmadığı halde, terk ettiği halde sadece bayram namazına gelen bir kişi de bile dine karşı bir nüve olduğu, kalbinde bir yatkınlık olduğu belgesi var. Ebu Hanife'nin ehli kıble demesi için yeterli bir sadece bayram namazına gelip gitmesi bir kişinin. Ramazan ayında asırlardan beri teravih namazı farz bir namaz olarak telakki edilmesi çok da söz konusu değil yani. Pek az cahil kişi böyle fark teravih namazı adeta bir dinamik haline gelmiş. Ramazan'ın sembolü haline gelmiş. Heyecan bambaşka bir havaya giriyor Müslümanlar. Şimdi bunu birden biz gerçekleri öğreteceğiz deyip durdurmak neyi sağlayacaktır? Olaya bu açıdan bakmakta ben fayda mülahaza ediyorum. Yoksa Abdülaziz Bayındır Bey kardeşimle Yaşar Nuri Bey kardeşimin ilmi hüviyetleri bellidir. Söyledikleri şeyler ilmi gerçeklerdir. Ama varılan sonuçlar halk tarafından gayri ihtiyari, onların da arzu etmedikleri şekilde çarpık sonuçlara varılmaktadır. Bundan da kimse istifade etmiyor.
İstifade edemediği gibi halkın kafası da çok karışık Sayın Yeprem. Hocalarımız, çok değerli iki hocamız, son derece faydalandığımız iki hocamız teravih konusunda bambaşka görüşleri dile getirirken Diyanet'ten bir yetkili olarak siz teravih namazı ile ilgili bambaşka şeyleri söyleyebiliyorsunuz. Ramazan ayının geleneksel bir parçası olduğunu söyleyip insanların dine karşı yaklaşmasında aracı olabileceğinden bahsediyorsunuz. Şimdi evde hocam
Sayın Bey, Sayın Bey bizim söylediğimizden başka bir şey söyle.
Olayın sosyal tarafı.
Şu anda izleyicilerin kafası o kadar karışık ki. Gitsinler mi teravihe, gitmesinler mi?
Allah Allah.
Yani teravih namazına isteyen gider, isteyen evinde kılır. Kılar, bu tamamen kişisel bir tercihtir. Hiç kimse teravih namazına gitmeyi icbar etmiyor. Böyle mecburiyet de yok. Teravih namazı farzayın diyen de yok. Tamamen ihtiyari olarak bırakılmıştır. Bir de hemen şunu ben arz etmek istiyorum. Abdülaziz Bey ve Yaşar Bey o noktaya temas etmediler. Hazreti Peygamber'in meşhur bir hadisi var. Birçok hadis kitabında ben kaynak verebilirim. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîne min ba'dî. Benim sünnetim sizin üzerine gereklidir. Ve benden sonra hulefâir râşidînin sünneti de gereklidir. Anlamındaki hadis. Ki bu hadisin devamında işte bidatlardan sakındıran ifade de vardır. Hazreti Ömer tarafından yapılan bu
hocam bu çok değerlendirmenin
bu anlamda bir kısım İslam alimi tarafından bunun da kullanıldığını biliyoruz.
Sayın evet, hocam,
şimdi
bir şey söylemek istiyorum.
Sayın abi bir dakika. Efendim Sayın Bey, ben hemen söyleyeyim. Hepimizin saygı duyduğu, gerçekten değer verdiği önemli bir ilim adamıdır. Bizim abi diye hitap ettiğimiz önemli bir insandır. Ben kendisiyle yıllarımı aynı odada, üniversitede geçirdim. Şimdi o hadis, öyle bir hadis rivayet ediliyor. Evvela şunu söyleyeyim. Elbani'yi bilir Sayın Bey. Elbani bu hadisin uydurma olduğunu belgeleriyle tespit etmiştir. Bu bir. İkincisi.
Zaten öyle. Elimde Elbani'nin bu hadisi sahih olduğuna dair kayıt var.
Yok. Hayır. Şimdi burada bir de sizin de çok atıf yaptığınız hakikaten değerli bir kaynak. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler üzerinde yazılmış İbn Hacer'in eserine, Bülûl Meram'ına yapılmış bir şerh. Sübülüsselam. Emir es-Sanani'nin. Şimdi Emir es-Sanani o hadisi burada değerlendiriyor. Ben şimdi buradan metin okumayayım. Milleti yormayalım. Bizim için keyifli olur da. Diyor ki kısaca, diyor ki bu benim hulefamın sünnetine uymak da benim sünnetime uymaktır. Bu doğru olsa bile diyor, o Hulefai Raşidin dönemindeki uygulamaların Kur'an'a ve hakiki sünnete, gerçek sünnete uygun olmaları halinde geçerlidir diyor. Kayıt koymuş.
Tabii tabii öyle yazmış.
Yoksa diyor, Raşid halifeler döneminde de olsa bir uygulama vahye ve onun müfessiri olan Hazreti Peygamber'e ters düşüyorsa bu diyor kabul edilemez. Bunu buraya sokamayız. Zaten, burada vermiş bunları.
Zaten Allahü Teala Peygamber'e böyle bir yetki vermiş mi? Bırakar mı Hulefai Raşidin?
Evet, velev, vermemiş.
Velev tekavvele aleyna ba'da.
Evet. Şimdi sonuçta da geliyor değerli Sayın Bey, abicim. Sonuçta da geliyor. Şuradan bir cümle okuyayım. Diyor ki sonuç büyük tartışmalardan sonra bu Sübülüsselam müellifi فَعَرَفْتَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ اَنَّ صَلَاتَ التَّرَاوِيهِ عَلَى هَذَا الْاُسْلُوبِ اَلَّذ۪ي اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْاَكْثَرِ بِدْعَةٌ Şimdi neticeyi veriyor bir cümleyle. Büyük çoğunluğun savunmak üzere ittifak ettikleri bu teravih namazı şu açıklamalardan anlaşılıyor ki bidattır.
Kaç yılında ölmüş bu zat?
1700 küsürler.
Yani şimdi bu öteden beri tartışılan
bütün bunları tahlil ediyor. Evet. Şimdi burada Sayın Bey'le bizim ittifak ettiğimiz nokta şudur. Bir soru çıkmış sorulmuş bize. Yani Mehmet Yaşin Bey, değerli gazeteci arkadaşımız, benimle Ramazan, yemek onun işi zaten ihtisası odur. Senin yemek sistemini, sen doğal besleniyorsun filan bu söyleniyor. Bunu konuşacağım seninle dedi geldi. Aklımın köşesinden geçmez. Biraz dedi magazin konuşuruz. Biraz şiir, edebiyat şu bu. Biraz da senin özel hayatını filan. Peki geldi. O arada pat diye Abdülaziz Bey'e geldi söz. Dedi ki Ramazan, iftar şu bu derken Abdülaziz Bey dedi bu Ramazan teravihinin böyle İslam'da böyle bir namaz olmadığını söyledi. Ben de ona aynen şöyle dedim. Keşke Abdülaziz Bey, o bu işin üstadıdır bilir ama keşke şöyle deseydi dedim. Bugünkü şekliyle teravih namazı İslam'da.
Zaten öyle dedi.
Peygamberin öyle ama başlık öyle çıkmadı. Abdülaziz oradan atıldı. Benim sözüm aşağıda verildi ama manşete şöyle çıktı. Yaşar Nuri İslam'da teravih diye bir namaz yok. Vallahi ben öyle bir şey demedim. Yani orada Sayın Bey'in dedikleriyle biz müttef sonra ben bunu niye açayım ya? Ben gene söyleyeceğim. Maun suresini yazmışım. Orada kıyamet koparacak, aylarca tartışılacak ve topluma bir şeyler verecek bir yığın şey var.
Onu yazmış.
Kimse onu gündem yapmıyor. Hiç kimse. Şimdi burada gelmiş tamamen ıstılahi, ayrıntıya dair, fıkhi, Sayın Bey'in söylediği gibi ilim adamlarının aralarında daha çok konuşacakları işte burada yapmış.
Yani ben burada ilim adamlarının aralarında konuşacağı kelimesine katılmıyorum. Onu
hayır. Öncelikle yani ben, öyle. Evet. Fakat
yani hep o söyleniyor da
basın.
Bak bu dindir. Bu konunun gizlisi kapaklısı olmaz.
Ya sorulunca tabii konuşacaksın
bu
ama
bu vatandaş sordu bunun cevabını ben şahsen bu yok bu ulemayı ilgilendirir bu falan ben öyle bir ayrım yapmam şahsen yapmam yani.
Sayın Yeprem ya son bir soruyla size teşekkür edeceğiz.
Zaten yapmadık,
söylüyorum. Bu teravih konusu bizim
ama
tartıştığımız başlık.
Ama şimdi şunu durup dururken biz açar mıydık?
Suudi Arabistan'da nasıl uygulanıyor acaba?
Açmazdık.
Efendim ben önce bir konuyu da açıklamak gerekiyor. Biraz önce Çelakıl kardeşim İslam'da ruhbanlık yoktur anlamındaki ifadeyi esas anlamıyla nakletmedi, onu tavsiye etmek gerekiyor. Hazreti Peygamber'in İslam'da rehbaniyet yoktur hadisi, ruhbanlık hayatı yoktur anlamındadır. Yani din adamı yoktur manasına değil.
Evet.
La rehbaniyete fil İslam, İslam'da ruhbanlık hayatı yoktur demektir.
Ama din sınıfı da yoktur.
Din sınıfı ile ilgili bir vaiz geçmedi.
Ama din uleması başkadır, din sınıfı başkadır, din kisvesi başkadır.
Din sınıfından bahsetmiyor zaten. Yani Ömer Çelakıl'ın ifade ettiği hadis, İslam'da ruhbanlık hayatı yoktur demektir. Evet, ben onu açıklamak istiyorum.
Ben de o anlamda söyledim.
Yani ruhbanlık hayatı yoktur anlamında alınması
hadisi
gerekiyor.
Hadisi söylemiştim.
Ama evet, ilim adamları vardır. Ricalut devleti ve din tabiri var yani biliyorsunuz o da din sınıfı anlamına gelmez.
Evet, evet doğru.
Ben bu başlığın teravih namazı vardır yoktur başlığının tartışılmasının gereksiz olduğu kanaatindeyim. Müslüman kardeşlerimiz asırlardan beri bu namazı kılıyorlar. Namaz kılmaktan kimseyi men edemeyiz. Sünnettir. Hazreti Ömer bile iyi bidat yaptık ifadesini kullanmıştır.
Bidatın hepsi kötü değildir. Suudi Arabistan'da kılınıyor mu teravih namazı?
Efendim?
Suudi Arabistan'da teravih namazı kılınıyor.
Kılanlar kılıyorlar.
Kılanlar kılıyorlar.
Evet, kılanlar kılıyorlar. Burada Yaşar Bey'in söylediği doğrudur. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Hiç kimse cebren kılmaya zorlayamaz.
Kaç rekat kılıyorlar?
Bunun aslı yoktur. Kılmayın demek de doğru değildir.
Tabii ki doğru değil.
Hocam kılmayın diyen zaten olmadı da bakın şurada Diyanet'in açıklamasında şöyle bir şey var Sayın Hocam. Diyor ki bu müekket bir sünnettir diyor. Zaten mezheplerde de öyle söyleniyor. Müekket sünnetin de bir şeyi var, bir anlamı var bizim literatürde. Anlamı şu, Peygamberimiz çoğu zaman kılmış. Bazen terk etmiş. Peygamberimiz böyle bir namaz yani peygamberimizden böyle bir şey yok. Bu konuda herkes ittifak ediyor. O zaman insanları yanlış bilgilendirmeye sünnet-i hakkımız var mı?
Çok
yani sünnet-i müekkede demeye hakkımız var mı? Yani insanlara doğrusunu söylememiz lazım. Aksi takdirde ne oluyor? Yani siz biliyorsunuz teravih için insanlar gidiyor. 20 rekatlık bir namaz. Bu defa jet imamlar aranıyor. Namazın namaz olmaktan çıkıyor. Halbuki namaz dediğiniz şey, mesela Hazreti Ömer zamanında bu namazı kılarlarken şeye kadar, tanyer ağrıncaya kadar sürüyormuş kılınması. Çok yani namazı namaz gibi kılıyorlar. Doğru yani, dürüst bir namaz kılıyorlar.
O kadar hızlı kılınan bir namaz, mesela farz namaz kılıyor ama o kadar hızlı kılması.
Namaz o kadar, namaz böyle hazmedilerek kılınır. Yavaş kılınır. Yani bu işi insanlara doğrularını anlattığımız zaman, insanlar gitsinler evlerinde istedikleri kadar kılsınlar ama farzla bu namazlar birbirinden ayırt edilmeli.
Evet.
Bakın yani bu çok önemli bir sosyal problemdir dini açıdan. Kandil geceleri insanlar sabahlara kadar şu cami senin bu cami benim dolaşıyorlar. Ben Süleymaniye Camisi'ne görüyorum sabahleyin gidiyorum ki herkes uykusuzluktan oturduğu yerde sızmış kalmış. Hatta çoğusu da çekip gidiyor sabah namazını bile kılmıyor. Ya kardeşim bu kandil gecelerini sana kim söyledi? Nereden çıkardın? 4 asır sonra ortaya çıkmış olan bir şeyi dinle.
Fatimilere atıf yapıyor Diyanet bildirisi. Açsın okusunlar. Fatimilerden alındı o kandiller.
Tabii.
Fatimiler teravihi kıldırmıyorlardı.
Diyanet'in yayınladığı İslam Anlaşması'nda
var. Orada da var. Orada ne yaptığının biraz farkında olsun. Bu arkadaşlar siz abileri olarak lütfen uyarın. Yalnız ben sabrını fazla yormayalım Sayın Bey'in. Şurada Sayın Bey'in de ben bir hatırlatıyorum, bir baksın ona. İmam Ali'nin, Hazreti Ali'nin teravih namazı ile ilgili sözleri ve bir tavrı var. Bu Nehcül Belâğe şerhinde İbnül Hadid veriyor. İbnül Hadid biliriz önemli bir kaynaktır ve insandır. O 20 ciltlik ünlü eseri, Şerhu Nehcül Belâğe. Şimdi orada bir fasıl açmış. Fil İmam Ali'in aleyhisselam li salati teravih. Nehyül İmam Ali'in aleyhisselam li salati teravih diyor. Burada kullandığı tabirlere bakın. Kad neha an salati teravihi ve nehera nâse anha indemâ râhum yüeddûneha. Lemmâ içtema'an nâsu alâ emîril mü'minîne bil kûfeti se'elûhu en yansıbe lehum imâmen yusallî bihim burası Ramazan, silinmiş. Ramazan. Şehr-i Ramazan. Fezecerahum ve arrafahum enne zalike hilafes sünneti. Fetarakuhu ve ictema'u ve kaddemu ba'dahum feba'se ileyhim Hasan. Zecri tedbirde kullanıyor. Hazreti Hasan söylüyor, bunları engelliyor.
Siz tecrübe etmediniz ki. Bak siz anladınız ama
ha, şimdi söylüyor, söyleyeceğim canım. Küfe'de Hazreti Ali bu namaz için kendilerine bir imam tayin edilmesini istedikleri zaman Ramazan'da bunu
teravih kıldıracak bir kişi.
Bir imam istediklerinde evet. Onlara diyor ki asla böyle bir şey olmaz. Çünkü bu sünnet-i Muhammediye'ye aykırıdır. Böyle bir imam filan olmaz. Bazıları yine ısrar ettiğinde Hazreti Hasan'ı gönderiyor diyor gidin.
Yo, o da şöyle bir şey var. Diyor ki siz ibareyi tam okudunuz da bu defa bazıları kendi aralarında bir imam tayin ediyorlar. Tabii. Ve mescitte namaz kılıyorlar.
O onu da engelliyor.
Hazreti Hasan'ı gönderiyor elinde bir şeyle dirle neyse o Hazreti Hasan içeriye girince bunlar hepsi onu görünce kaçıyorlar. Ve orada şey yapıyor. Böyle bir olay var yani.
Yani Hazreti Ali'nin de bu sünnet değil bid'attır dediği bir şey. Şimdi şunu deriz. Gene orada Sayın Bey'le ben buluşuyorum, ittifak ediyorum. Bunu öyle peygamberimize filan yapmadığı şeyleri isnat ederek veya kültüre veya konsillere atıf yaparak değil. Geleneğe atıf yaparak değil. Geleneğe atıf yapamayız din konusunda. 100 küsur ayet var. Geleneğe atıf yapmanın şirk olduğunu söyleyen. Biz şunu deriz. Tatavu namazının önü açıktır. Hazreti Peygamber bunun yolunu, yordamını göstermiştir. Kılın bu kişinin ruhaniyetini, yükselişini sağlar ama bunu evlerinizde kılın. Ha, buna rağmen gidip camide kılacaksa benim bunu engelleyecek mesela halim
İmam
yok.
İmam Şafii'nin El Ümmü'nde de bu var. Geçen de okudum bu vesileyle. Diyor ki ya bu evde kılınması gereken bir namazdır diyor.
Evet. Peygamberimizin şeyi de
yasaklamıyor. Yani camide kılmayı da yasaklamıyor. Bu
bizim yani, tavrımız da aynen evet, İmam aynı, Şafii'nin tavrıdır.
Yok yok yani eski ulemanın çoğusu böyle söylüyor.
O zaman evde, camide kılmayı yasaklamıyor ama evde kılınan namazdır
ama,
diyor İmam
ama
Şafii.
Ama bakın Diyanet'in bildirisinde
Hazreti Ali yasaklamış yani.
Diyanet'in bildirisinde bizi tokatlama hevesine. Bu
sert ifadeler de var.
Askeri bildirin görmüyorum hocam. Teşekkür edeceğiz ama öncesinde az
ve
önceki
tahrik edici ve burada delil olarak öne getirilen şeylerin hiçbiri vahye müstenik değil.
Hocam duyuyor musunuz
ya
Sayın
Efendim? Ya konsil dayatmacılığı veyahut geleneğe atıf yapılmıştır. Bunlar hakikaten vahim yanlışlardır. Diyanet
bunları
böyle
nasıl bir
gerekçeyle nasıl
hocam?
Oluyor da şurada söylenenlere karşı çıkıyor. Sayın Bey'in ya. Söylediğini söyleyecek. Diyecek ki kardeşim bu hiç açılmamalıydı. Açıldı. Açıldı. Sorulduysa biz doğruyu söyledik. Tercihini halk yapsın.
Hayır, yapılacak şey şudur. Diyanet bu konudaki doğru bilgileri halkla paylaşacak. O kadar.
Öyle peygamberin sünnet-i müekkedesidir diyor ya. Bu düpedüz dine iftiradır. Peygamberin
ilmi
sünnet-i
konuda bildiri yayınlamak da ne demek? Bu bir ilmi bir konu.
Kaçıncı maddede diyor? Şeyde peygamberimizin.
Ve ben şundan emin bulunuyorum. Diyanet'in geçmiş yıllardaki icraatını yakından takip eden çok ilgili fikirlerimle olduğu için birkaç sene sonra Diyanet bu bizim söylediklerimizi aynen söyleyecek. Bugüne kadar hep aynısı olmuştur.
Sen
o zaman da diyor ki
neresindesiniz?
Vakti gelmemişti. Halk hazır hale geldiği için biz de şimdi bunları söylüyoruz. Tamam ona da bir diyeceğimiz
yok. Sayın Yeprem duyabildiniz mi efendim? Bu bir anlamda sert yorumları eğer duyduysanız nasıl bir yorum getireceksiniz? Bu bakış açısının neresindesiniz?
Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yorumu vaka ve
uygulamaya ait.
Millete getireceği fayda açısından uygulamaya yönelik bir yorum. Ama Yaşar Bey'in ve Abdülaziz Bey'in buna kızmamaları gerekiyor. Çünkü Yaşar Bey'in de yerine göre ifadeleri çok serttir. Hatta bizzat kendileri de mutura gibi konuşurlar. Ben de zaman zaman ona takılırım yani bu sertliği dolayısıyla. O bakımdan aynı metotla cevap verildiği zaman rahatsız oluyorlar bakın. İnşallah bundan sonra kendileri de konuşurken askeri muhtıra gibi bir ifade kullanmazlar.
İnşallah.
Doğru bilginin sadece kendileri tarafından bilindiği ve ilan edildiği manzarasında sergilemezler. Çünkü aynı şekilde onları dinleyenlerin bazıları da alınır bundan. Ben başkanlığın bu üslubunda kişisel değerlendirmeler farklı olabilir ama uygulamaya yönelik bir prensip takip edildiğini görüyorum.
Sizce görevini mi yaptı Diyanet Hocam?
Diyanet tabii çok çalkantılı bir ifade vardı. Diyanet her halükarda bu tartışmayı durdurma zorundaydı.
Ama Diyanet tamam, ona bir itirazımız yok da Diyanet sizin yer verdiğiniz ilmi hakikatlere de yer verip sonunda da böyle deseydi başımız üstüne.
Bize göre de böyledir diyebilirim.
Başımız üstüne. Bizim de ona bir itirazımız yok. Tabii ki böyle diyecek. Biz onu anlayışla karşılarız. Biz de o kanaatteyiz. Ama Diyanet şu sizin söylediğiniz işin ilmi fıkhi tarafını söylemeden sadece bindirme yapıyor. Halk da diyor ki ya bu acaba birileri bizim dinimizi mi bozuyor?
Ay bak mesela şurada şöyle bir ya ifade
dinimizi
var.
Dinimizi mi bozuyor diyor. Yani Diyanet biraz insaflı olsun, bizi de düşünsün. Biz sorulmuş bir soru, ne diyelim yani? Hayır, demin siz de ifade buyurdunuz. Ifade. Bunlar doğrudur. Bunlar sorulduğunda söylenmelidir ama uygulamaya geçildiğinde Diyanet'in de orada bir itirazımız yok.
Bak burada diyor ki herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığını arzi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. Ben böyle bir şey bunu ben ilk defa duyuyorum. Ha, ilk defa duymuyorum.
İslam'ın esası bir metin.
İlk defa duymuyorum. Şimdi yani. Son zamanlarda bir tarihselcilik furyası başladı bizim Türkiye'de. Kur'an ve sünneti bir tarihi malzeme olarak tarihe gömüyorlar. Ondan sonra da oluşmuş olan geleneği din olarak kabul ediyorlar. O geleneğe göre bir din kuruyorlar. Onların söylemidir bu. Bu söylem benim asla yani kabul etmek diye bir şeyi hayalimden geçirebileceğim bir ifade değildir. Tekrar okuyorum. Zaten kabul edemem.
İkinci madde değil
Kur'an-ı Kerim ikinci madde. Üçüncü madde. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek. Metin deyince ne anlıyorsunuz Ömer Bey?
Kur'an.
Yani, Kur'an ve sünnet değil mi?
Ki Kur'an'ın önüne hiçbir şey geçemez değil mi hocam? Bak, bunu söyleyebiliriz. Bak, yani İslam'da.
Sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığın arzi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir diyor. Bunu herhangi bir kitaptan çıkarsın göstersinler bana bakalım. Böyle şey olur mu? Bakın Kur'an-ı Azimüşşan ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki Kur'an-ı Kerim. Estağfirullah. Kul ya ehlel kitap. Ya Muhammed.
Lestum ala
şeyin. O Yahudi ve Hristiyanlara de ki lestum ala şeyin. Hiçbir temeliniz olmaz.
Hatta tukimut
tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadan, onları uygulamadan bir temeliniz olmaz. Evet. Ondan sonra lezunuz ileyküm min rabbiküm ve Rabbinizden indirilmiş bu Kur'an'ı. Bakın gelenekten bahsetmiyor. Bugünkü Hristiyanlığı oluşturan gelenektir.
Sempol geleneği.
Ve üçüncü asırda Hazreti İsa Tanrı olarak kabul edilmeye başlamıştır. O zamana kadar Hazreti İsa Allah'ın Resulü olarak sayılıyordu. Ve kutsal ruh dedikleri Cebrail Aleyhisselam Hazreti İsa'ya vahiy getiren bir peygamber olarak kabul ediyor.
Bugün Kur'an'da da belirtiyor değil mi? Yani İsa Aleyhisselam'a İncil'in verildiğini. Bakın, bir nur olarak tanımlanıyor değil mi? İncil ve
Tevrat.
Tabii
şüphesiz yani Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bakın bugün şu anda bugünkü papanın başkanlığında hazırlanmış olan Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında bu açıkça yazılıyor. Evet. Üçüncü asra kadar diyor İsa herhangi bir insan gibi kabul edilir. Allah'ın peygamberi sayılırdı diyor. Ondan sonra onu tanrılaştıran şeylerdir. Evet. Konsillerdir.
Zaten bugün Vatikan'ın bu yani sinoptik İncil'lerinde bile en fazla İsa Aleyhisselam için şu ifade kullanılıyor. İnsanoğlu. İnsanoğlu sürekli onu tanımlıyor. Yani
peygamberler öyle.
Evet.
Yani şimdi dolayısıyla bak şuradan ben okuyayım bakın. Kendi şeylerinden okuyacağım. onların Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri adlı kitabından almıştım. Buraya koydum. Havariler zamanında İsa, bu onların ifadesi. Gerçek anlamda insan sayılırdı. Onun Allah'ın oğlu, oğlu olduğu iddiasını önce Pavlus ortaya attı. Bu iddiayı doğru sayan karar 3. yüzyıldan sonra Antakya'da alındı. 325'te toplanan Ökümenik İznik Konsili, İsa'nın yaratılmış olmadığına, babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar verdi. 431'de 3. Ökümenik Efes Konsili şu kararı aldı. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Meryem Ana ise gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır. En son bizim Kadıköy'de toplanan konsilde 451'de şu karar. İsa Aleyhisselam'dan 4,5 asır sonra bakın. Evet, evet. Rabbimiz Mesih İsa artık Rabbimiz demeye başladı.
Evet.
Rabbimiz Mesih İsa'nın mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip. Yani %100 insan %100 tanrı demeye başladı. Gerçek tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile insanlık açısından da bizimle aynı özen olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar ötesinden babadan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz. Şimdi bu gelenek yeni bir din ortaya çıkarmıştır. Yeni bir din. Bu İsa Aleyhisselam'ın dini değil.
Paulus Kristolojisi.
Tamam, yani şimdi teravih namazıyla Katolikliğin teşekkülünde ne gibi benzerlik var?
Müsaade eder misiniz? Şimdi bu Diyanet'in bildirisi bize aynen onu hatırlatıyor. Diyor ki, efendim herhangi bir hususun, burada bu iş teravih olayını çok aşmış bu bildiri.
Çok.
Teravihten çok. Aşmış, ben teravihten şu anda bahsetmiyorum. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığını arzi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir diyor. Şimdi yeni bir peygamber gelseydi, Muhammed Aleyhisselam son peygamber olmasaydı, onun yerine peygamberin getirdiği kitapta ne diyecekti bize? Ey Müslümanlar, eğer Kur'an'a uymazsanız hiçbir temeliniz olmaz demeyecek miydi? Evet. Biz de işte şu anda onu söylüyoruz. Evet. Siz şimdi bu metinlere indirgenemez diyorsunuz ve bu da şaz bir meseledir diyorsunuz. Yani şöyle kural dışıdır diyorsunuz. Ya bunu söyleyen kim? Yani bunu bir Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl söyler? Ayrıca şu ifade nasıl söylenir? Yani bunu buraya hangi el yazabilmiş, ben ona hayret ediyorum. Yani kim yazabilmiş bunu?
Cuma günü yayınlanmış.
Bak diyor ki evet.
Bir dakika evet.
Hocam hemen soralım. Hocamız dedi ki nasıl? Hocam izninizle. Okuduğu kısmı ile ilgili izninizle soracağım. Çok sert eleştiriler geliyor. Diyanet bunu nasıl yaptı? Bu sözleri nasıl yazar dedi. Abdülaziz hocamız, buna ne yorum getireceksiniz?
Yani benim anladığım kadarıyla ben de aynen arkadaşlarımız gibi okudum ve aykırı bir şey görmüyorum. Abdülaziz Bey'in Hristiyanlığın teşekkülüyle ilgili olayı gelenek açısından bizim gelenek anlayışımızla kıyaslamasını da anlamış değilim. Bu nasıl bir kıyas mantığıdır bilemiyorum. Kur'an-ı Kerim bizzat birçok konuyu örfe havale etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok konuyu iştahatlara bırakmıştır. Yani Hristiyanlıkla hiçbir benzer yönü yoktur.
İbadet konusu örfe bırakılacak bir konu mudur? Lütfen söyler misiniz?
Efendim?
Örfe hangi şeyi bırakmıştır?
İbadet konusu içtihadi ve örfi olabilir mi?
Olabilir mi o?
İbadet konusundan bahsetmiyorum. Gelenek, genel anlamda geleneklerin dindeki yerinden bahsediyoruz.
Peki,
ki oradaki ifade de münhasıran teravih namazıyla ilgili ifade değil. Genel anlamda son zamanda basında çıkan bir takım haberlerle ilgili değerlendirme. Buna teravih konusu da dahil olmak üzere çok genel bir değerlendirme yapılmış durumda. Çünkü
peki siz şu cümleyi kabul ediyor musunuz? Lütfen tekrar okuyorum. Kabul ediyor musunuz? Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığını arzi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. Bunu kabul ediyor musunuz bu cümleyi?
Tabii örf ve adeti nereye koyacaksınız? İçtihatları nereye koyacaksınız? İslam dini dediğimiz zaman şimdi, komple bir olaydan bahsediyoruz.
Örf ve adet, bakın şimdi, bak cümleyi tekrar okuyorum. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak. Örf kelimesi evrensel doğru bilgi demektir. Onun için Allah-u Teala "Ve'mur bil urfi" diye emrediyor. Örfü evet. Emret diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in emri olan bir husus, onu işte Kur'an'ı indirgeyerek örf kelimesi üzerine durabiliyoruz. Ama bak burada ne diyor? Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek İslam'da olup olmadığını, bakın örf Kur'an'ın emridir o. Metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığın arzi bir durum olarak sürdüren bir usul problemdir. Bunu kabul ediyorsunuz demek ki.
Ha işte içtihatlar var.
Peki ibadet alanında içtihat olur mu Sayın Bey?
İbadet alanında,
peki tabudi alanda içtihat olur mu?
İçtihatı veya kaldırması şeklinde bir içtihat söz konusu değil ki.
Peki, burada söylenen tamamen odur. Tabudi alana İslam tarihi içinde.
Peki o zaman siz din işleri
fıkıh tarihi içinde tabudi alanda içtihat olacağına ilişkin söz söyleyen ben bir tane adam bilmiyorum. Muamelat alanı tamam. Şimdi, ama burada ibadet alanının da tamamen örfi ve içtihadi olarak düzenlenmesi gerektiğini, bunun aksini yaparak naslara, metinlere gitmenin ise yanlış olduğunu söylüyor. Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım ve biz bunu Diyanet'e yakıştıramadık.
Ama o metin o anlama gelmiyor. Yani
ne anlama geliyor? Konuştuğumuz teravih meselesi. Muamelat konuşmuyoruz ki. Faizden bilmem, nikahtan, ticaretten konuşsan
Cenab-ı Hak o konuda.
Yaşar Hocam, teravihe şöyle bir virgül atabilir miyiz? Çünkü bu oruç mevzunu hatırlıyorsanız ilk geldiğiniz hafta konuşmuştuk. 1,5 saat geç mi açıyoruz acaba gibi bir yorum yapmıştınız. Bunun üzerine ya şu anda çok soru bakın, geliyor.
Ben senelerdir sorana şunu söylüyorum. Girmeyelim, gene aynı
ben,
şey. Diyanetin imsakiyesine baksın, herkes orucunu atsın.
Hayır, asla.
Aksi takdirde gene karmaşa çıkacak.
Bu yani konuyla bir saat ilgili fazla oruç merak ediyoruz.
Kıyamet kopmaz.
Olur mu? Namaz,
1,5 saat geç açtığımıza dair iddiası vardı Sayın Öztürk'ün. Siz nasıl bakıyorsunuz Sayın Saim Hocam bu konuya? 1,5 saat geç mi açıyoruz?
Bir de benim adım çıkmış.
Sabah namazı gidiyor.
Ya, Sayın Yeprem, duyabildiniz mi sorumu?
Ama ben ses kargaşasından ayırt edemiyorum.
Hemen tekrar ediyorum. Daha önceki haftalarda Yaşar Hocam'la, Yaşar Nuri Öztürk'le orucu Türkiye'de 1,5 saat geç mi açıyor sorusunu
Yaşar
konuşmuştuk.
Yaşar Nuri Öztürk diye habire yapma. Ya şimdi gene bir sinir baklava mı getireceksin?
Ona ben söyledim.
Yaşar Nuri Öztürk diye bir şey yok.
O zaman siz açtınız konuyu, bir sinir baklava.
Efendim, ben o kanaatteyim ama ben onun tamim edilmesini istemiyorum. Milletin kafası karma karışık.
Hocam, yayında söylemediniz.
Orada Diyanet gibi düşünüyorum. İmsakiyeye baksın, orucunu açsın.
Hayır, sakın öyle bir şey düşünmeyin.
Hah, işte söyleyen burada. Yaşar Nuri, sakın. Yaşar
Hocam,
Nuri.
Hocam, ben sizden duydum. Dolayısıyla
hayır, benden duymadım. Ben Abdülaziz Bey'den naklen söyledim.
Siz katılmıyor musunuz? Katılmadığınız bir görüşüm söylediniz.
Efendim, bakın. Halka bunu açtığınız zaman karmaşa çıkar.
Karmaşa falan.
Ben de Abdülaziz gibi orucumu tutuyorum. Hüseyin Atay'ın dediği gibi tutuyorum. Ama ya halka bunu açar. Halk ne yapacaksa sahura kalkacak. Önünde bir şey lazım orucunu kapatması için.
O zaman
o
ben buradan bir açıklama yapayım.
Yapsan açıklama. Bakın. Ben orada Diyanet'le
ben
beraber.
Şimdi Allah nasip ederse inşallah Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz ki havalarda düzgün olsun. Bu hafta cumartesini pazara bağlayan gece Süleymaniye'de İstanbul Müftülüğü'nün hemen alt tarafında Mimar Sinan Kafe diye bir yer var. Oranın çok güzel bir terası var. O terasta bütün basını da davet ediyorum. Burada sizleri de davet ediyorum. Sayın Öztürk'ü de davet ediyorum. Orada hep beraber imsaki gözlemleyelim. İnsanlar bir görsünler, baksınlar ki bizim söylediğimiz gerçek miymiş, değil miymiş. Orada sahur yapacağız. Orada herkes görecek ki ezanlar okunurken biz yemek yemeye başlayacağız. Herkes görecek. Ve orada da tanyerin ağardığını da canlı yayında herkes görecek. Hangi saatte ağrıyormuş? Ve bu problem bitecek. Bizim bu konuda herhangi bir endişemiz yok.
Hodri meydan diyorsunuz hocam.
Bizim bu konuda Diyanet'te dünya kadar raporumuz var.
Hocam, yani fazla mı tutuyoruz?
Orucu tabii ki fazla tutuyoruz. Fazla tutuyoruz elbette.
Evet, bağırmadan, çağırmadan şunu.
Ama oruçtan daha önemlisi, millet gece namazı kılıp yatıyor. Sabah namazları şeye gidiyor.
Yani,
namazın vaktini etkiliyor. Namaz kılmamış oluyorlar.
Şimdi izninizle Sayın Yeprem'in de bu konuyla ilgili yorumunu alalım. Sayın Yeprem, duydunuz herhalde hocam. Abdülaziz Hoca'nın yorumunu. Yaşar Bey, ben katılmıyorum. Diyanet gibi oruçlarını açsınlar dedi ama Abdülaziz Hocam, evet ben sözümün arkasındayım, böyle olsun gibi bir ifade kullandı.
Yani Emel Hanım, şunu demek istiyorum. Sayın abi, bir yani şunu demek istiyorum. Abdülaziz'in dediği yanlıştır demiyorum ama insanların 50 dakika, 1 saat fazla oruç tutmaları, tam doğrusunu yapacağım diye bir karmaşanın içine girmelerinden daha iyidir diye düşünüyorum. Yani orada tamamen pratik düşünüyorum.
Yalnız 50 dakika burada dediğiniz, kuzeye doğru gittikçe o 100 dakikayı da buluyor, biliyor musunuz?
Can, kuzeydeki de kendi derdinin çaresine bak.
Ne demek kendi, orada buradan alıyor fetvayı.
Hocam, Sayın Hocam, buyurun, sizin bakış açınızı merak ediyorum.
Bakın ben hemen şunu açıklayayım size. Bu konu 1970'li yıllarda 5 yıl süreyle bizzat benim başında bulunduğum teşkilat tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yönetildi. Konunun dünya çapında bütün boyutlarıyla hesaplar, içtihatlar, belgeler, kayıtlar bende de mevcut. Başkanlığın ilgili, şu anda ilgili müdürlüğünde de mevcut. Son zamanlarda Abdülaziz Bey'in kuzeyle de ilgilendiğini gördük. 5 yıl önce biz de ilgileniyorduk bu konularda. İşte biraz önce Yaşar Bey'in ifade ettiği taabbüdi konularda içtihat olur mu? Bu noktada var mesela. Fecrin ne olduğu konusunda farklı görüşler var, yorumlar var.
Taabbüdi alan değil.
Alacakaranlığın takvimleştirmededir problem. Bizzat gözle görüldüğü takdirde durum farklıdır. Ama bunu bir yıl önceden hazırlanan takvim hesapları halinde ortaya koymaktır problem. Burada çeşitli kriterler vardır. Abdülaziz Bey'in ifade ettiği de doğrudur. Ama standart bir takvim hesap haline getirilmekte ortaya çıkan problemlerin çözülmesi söz konusudur.
Siz ne fikirde hocam?
Ben şahsen orta bir yolun tutulmasında taraftarım. Kendi kişisel görüşüm budur benim. Ama bunu resmi bir müessese olarak hesaba, kitaba koyduğunuz zaman başka çıkar yol bulunamamıştır bugüne kadar.
Hocam, sorun Abdülaziz Bey'in dediği bir yıl denenmiştir. Önceden takvimlendirilmesi.
Bunu dünyanın her tarafına teşmil edemezsiniz. Bakınız, ben size şunu söyleyeyim. Konuyla doğrudan ilgilenen bir kişi olarak şunu söyleyeceğim. Nokta hesabı yapmaktan başka hiçbir çare yoktur. Eğer kesin olarak bunu çözmek istiyorsanız. Ama biz bunu takvim haline getirelim dediğiniz zaman bu problemler tabii olarak ortaya çıkacak olan problemdir ki biraz önce Yaşar Bey de zaten işin bu tarafına işaret etmiş oldu. Hesaba kitaba geldiği zaman yol budur. Ama Abdülaziz Bey tıpkı Resulullah'ın hayatında olduğu gibi çıkıp ufka bakar. Bakanı aydınlanana kadar yemeğini yer. Aydınlandığı zaman orucuna başlar. Bir başkası da böyle yapmak ister. Ama biz Sayın Bayındır bunu takvim hesabı olarak bize ver dediğimiz zaman yapacağı başka şey yoktur. Çünkü ciddi problemler vardır takvimcilikte.
Yok, onu Sayın Yeprem, biz o takvim meselesinde hallettik Allah'a şükür.
Nasıl çözdünüz?
Yani yok, yani tam dediğimiz esaslara göre ve inşallah çıkaracağımız takvim Kuzey Kutup noktasından ekvatora kadar bütün bölgeler için.
Öyle bir takvim çıkarsa
yok,
o zaman yakında, olur.
Yok ya, çıkıyor. Evet.
Hocam, bu hata nereden kaynaklanıyor? Onu söyleyin, gizleyicilerimiz yani konuyu anlasınlar. Bir yıl önce takvimlendirildiği ve saat
oradan
planlandığı
oradan
için.
Oradan kaynaklanmıyor.
Neden 1,5 saat fazla tutuyor?
Burada Sayın Yeprem de gayet iyi bilir. Buradaki problem şudur. Astronomik tan denen olayı esas almışlardır. Astronomik tan demek, bu yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yukarıda olan atmosferin en üst tabakalarına ilk ışıkların geldiği an demek.
Ufuktaki açılar önemli.
Ufukla hiç alakası yoktur astronomikten. Ufukla hiç uzaktan yakından
ufuk
alakası yok.
Ufuk derken yani o aydınlanmanın.
Yok, astronomlar yıldız gözlemlemek için buna ihtiyaç duyarlar.
Evet.
O yıldızla kendi aralarına güneş ışınları girdiği an rahat gözlem yapamazlar.
Evet.
Bunu da kendilerine göre bir tan belirlemesi yapmışlar. Evet. O tan yeryüzünden 400 kilometre kadar yukarıda oluşan bir tandır. Biz orada yaşamıyoruz.
Mesela ben Kanada'ya bakıyorum, 17 derece demiş, kimse 18 derece. Farklı açılar yanlış veriyorlar mesela.
Yanlış işte bu. 17-18 derecede şey yapmışlar, kabul
18
etmişler.
Derecede
tabii. Ama bu astronomiyle alakalı, bizimle alakalı değil. Yeryüzüne indiğiniz zaman
nautik tan vardır. Yani denizci tanı dedikleri tan vardır. Denizciler de denizde bir cismin şeyini, gölgesini ilk gördükleri ana göre bir hesap yaparlar. O da güneşin ufkunun 12 derece altında olma zamanıdır. O sıra o cismi tam teşhis edemezler. O da bize uymaz. Bir de denizcilerin rasat tanı dedikleri bir şey vardır. Rasat tanı dedikleri 10 derecelik bir tan vardır. O bize oldukça yakındır. Dolayısıyla ondan sonra bir de sivil tan vardır. O da başka. Evet. Şimdi burada temelde çok ciddi hata yapılarak astronomi esaslarına göre hareket edilmiştir. Biz astronomiyle alakalı değil ki. Bizim için o ışığın ufka inmesi ve ufukta bir hale oluşturması, orada çok net, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde ufukta aydınlığın ortaya çıkması ve aydınlığın içerisinde de hafif kırmızıya çalan bir ışığın olması. Bunlar ayetlerde de hadislerde ittifakla
var. Hocam bunu anlatmanız gerçekten zor. Çünkü daha henüz sahurun farz olup olmadığını bilmeyen milyonlarca insan var. Sahur farz değildir. Onu da tekrar söylüyorum. Emin olun gelen sorulara bakıyoruz. Sahur farz mıdır? Sahura kalkmak, sahur yapmak, işte, gidip de kalkıp bir şeyler yemek. Değildir yani. Farz
ama
değildir.
Bunu
tekrar söyleyelim.
Ama bizim asıl problemimiz şu, bakın insanlar bir kere geceden kalkıyorlar. Evet. Geceden kalkıyorlar. Ve çok erkenden yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra namazlarını kılıp yatıyorlar. Daha namaz vakti olmasına 50 dakika kadar vakit var.
Evet, o önemli bir mesele. Evet. Tabii.
Namaz kılmış olmuyorlar bunlar.
Sabah
namazını kılmış olmuyorlar. Ondan sonra da o vücutlarındaki tabii saata ters bir zamanda kalktıkları için dinlenemiyorlar. Evet. Ve ertesi gün de sarhoş gibi dolaşıyorlar. Bak ben ne yapıyorum? Ben mesela sahurda kalktıktan sonra, yemeğimi yedikten sonra namaz camiye gidiyorum. Namazımı kılıyorum. Ondan sonra bir daha yatmıyor. Oturup çalışıyorum. Son derece rahat vücudum.
Hocam sabah namazı çok sormuşlar. Yani. Mesela diyor ki Şafiler işte efendim imsaktan şu kadar süre sonra. Hanefiler de şu kadar süre sonra. Yani öyle bir gizemli böyle bir şey.
Hanefiler için bir saat, fark etmez. O hangisi daha faziletli?
20 dakika diyor imsaktan sonra.
Fazilet ihtilafıdır.
Fazilet ihtilafı değil mi? Daha faziletli. Hangisi daha faziletli diyor.
Aziz Bey'in dediği çok daha başka ve çok ciddi bir mesele.
Tabii ciddi mesele.
Yani bugün herhalde Diyanet'in mesela takvimine göre ezan okunuyor ya. Ezan okunduğumu ağzını yıkıyor herkes değil mi? Bitti. Ve namazını kılıyor. O namazlar diyor sabah namazının vakti girmeden kılınıyor ve geçerli olmuyor.
Şimdi insanlar diyor ki bir saat daha fazla tutsak ne olur? Ya kardeşim sen fazla tutmak isteyebilirsin ama şurada bir insan kalkıyor o saatte bir hap yutamıyor. Evet. Yani bir hap yutayım diyor hiç olmazsa. Evet. Ya da iyice susamış bir bardak su içemiyor. Halbuki adam oturup yemek yiyebilir.
Az önce Yaşar hocamız çok önemli noktaya değindi. Dedi ki hocam ne kadar süre sonra imsaktan o ezan okunduktan sonra sabah namazının
eftal 50 dakika sonra
50 dakika
diyor,
mı diyorsunuz hocam 50 dakika sonra yok ben sabah namazını diyorum sonra, yani imsaktan bir saat sonra
imsak
sabah namazı
olmamış oluyor imsaktan demeyelim imsakta ilan edilen
ezan
saatten
mesela şimdi Ramazan'da bunu karıştırıyorlar.
Bugün
Ramazan'da sabah namazı
sabah namazının vaktini duyurmuyor diyor. O ezanlar üzerine kılınan namaz sabah namazı değildir. Gece namazı olur. Yani
kaç dakika sonra?
Değil diyor.
Ne kadar süre sonra kılsınlar? 50 dakika sonra kılsınlar. İmsaktan sonra.
Evet. O zaman 50 dakika sonra kılacaksa o zaman 50 dakikada yemek yiyebilir.
Yani bir de şu mesele üzerinde şey yapalım Sayın Bey hattayken. Bakın şurada bir de şöyle bir şey söylüyor Diyanet. Diyor ki dini konularda en yüksek karar organı olan. böyle bir terimi ben İslam'da ilk defa duyuyorum. Böyle şey olmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi karar organı olabilir. Ama dini konularda karar organı olamaz.
Konsil olur.
Olmaz yani. Dini konularda Allah'tan başka hiç kimsenin
çok
karar vermeye yetişiyor.
Çok vahim.
Sayın Hocam duyabildiniz mi Abdülaziz Hocam'ın söylediklerini?
Abdülaziz Hocam'ın söylediklerini duydum. O kanundaki ifade, Din İşleri Yüksek Kurulu ile ilgili kanundaki maddede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek karar organıdır.
Bak onu demesinde bir
ifadesi var. Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu'nun karar vereceği konular sayılırken kendilerine kurula gelen dini hususlarda cevaplar vermek, o cevapların nasıl verileceği konusunda kararlar almak vesaire. Bu tamamen başkanlığın mevzuatı ile ilgili bir kullanım şekli. Dine ilave yapmak, çıkarma yapmak gibi bir karar şeklindeki algılama Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu'ndaki Din İşleri Yüksek Kurulu ile ilgili maddeyi bilmemekten kaynaklanıyor. O kanundaki bir ifade. Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek karar ve danışma organıdır. Bir, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hangi konularda karar vereceğine dair görev maddesi sıralanırken alanları belirtilmiştir. Dini konularda kendilerine sorulan sorulara cevap vermek, cevapların da nasıl verileceğine karar vermek şeklindedir. Yoksa dine ne ilave ne de çıkarma gibi bir yetkisi
bakın,
yok.
Bakın buradaki ifade ne biliyor musunuz? Az önce ne dedim? Diyanet İşleri Başkanı kendisi için en yüksek karar organı diyebilir o kanunda yazılan. Ha, kanunda yazılan dine uyar mı uymaz mı? O ayrı bir konu. Ama şimdi dini konularda en yüksek karar organı ifadesini kullanıyor. Siz bu böyle bir kelime hiç duydunuz
dini
mu şimdiye
kadar? Dini konularda sorulan sorularla ilgili o. Abdülaziz Bey.
Ona fetva derler. O fetva da karar değildir. Fetva başka bir konudur. Fetva bir kişinin görüş bildirmesidir. Karar başka bir olaydır. Fetva başka bir şeydir. Mesela bizim literatürümüzde kaza ile fetva iftihar şey yap tartışılır. Çünkü mahkemenin kararı bağlayıcıdır. Ama müftünün fetvası kimseyi bağlamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o fetva niteliğindeki görüşleri de kimseyi bağlamaz. Ama karar dediğiniz zaman bağlayıcı olur.
İşte o görüşün nasıl bildirileceğinin kararıdır o. Bu bir idari konu.
Öyle de bak ifade hocam. Şöyle. Diyor ki dinin konularda en yüksek karar organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu. Böyle bir ifade olmaz. Bu çok yanlış kullanılıyor.
Hocam şimdi reklama çıkacağız. Sayın Yeprem sizden de izin isteyelim. Kısa bir reklam aramız var. Reklam dönüşünde.
Peki ben tamamen ayrılabilir miyim?
Hayır bence hatta kalın. Dönüşte yine sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Kısa bir aranın ardından buradayız. Programımız canlı olarak devam ediyor. Hocam sözünüz yarım kalmıştı. Onu tamamlayalım. Sayın Hoca'dan yorumunu alalım.
Tabii gelen şeylerden, sorulardan TAN olaylarının iyi anlaşılmadığı görülüyor. Şimdi aslında 4 tane TAN biliniyor ama ben esas 5. üzerinde durulması gerektiğini söylüyorum. Birincisi astronomik TAN'dır. O gökyüzünün derinliklerinde yıldız gözlemlerine engel olan güneş ışıklarıdır. O güneşin ufkun 18 derece altında olduğu zamandır. Bunu herhangi bir astronoma sorsalar bunu söyleyecektir. Astronomlar yeryüzüyle değil gök cisimleriyle ilgilendirilir. Ama hata onun sanki fecir gibi algılanmış olmasıdır. İkinci tan denizci tanıdır. Ona notik tan derler. O güneşin ufkun 12 derece altında
açısı
olduğu zamandır. 12
derece olarak.
12 derecedir. Evet. 6 derece farkı var. O sırada mesela diyelim siz bir donanmasınız. Güneşin bulunduğu tarafta düşman güçlerini ilk gölgelerini ilk fark ettiğiniz andır o. Orada böyle kesin bir aydınlanma falan yoktur ama aydınlanma başlangıcıdır. Bir de rasat tanı derler. Rasat tanında ufuk biraz netleşir ufuk. Denizcilerin sözüdür bu rasat tanı da. Güneşin ufkun 10 derece altında olduğu vakittir. O da gene bizim fecir değildir. Çünkü fecir de güneş.
Değil.
O da değildir evet. 10 derece de fecir değildir. Fecir orada o mesela ayette Kur'an el fecir kelimesi geçer. Ona da yanlış anlam verilir. Kur'an kelimesi toplama. Kara cema manasında fecirdeki var. Işıkların değişik ışıkların toplanması ki peygamberimiz çok güzel onu tarif etmiştir. O 10 derecenin de 10 dereceden de sonraki bir şeydir tanıdır.
Hocam rasathane ne diyor peki? Türkiye'de
rasathane ile ben görüşüm. Rasathane bununla ilgilenmez. Onun ilgilenen değil o. Evet. Onlar gök cisimleriyle ilgilendirirler. Onların ilgili biz zaten bu çalışmaları
veya astronomi bilim dalları.
Onlarla beraber yapıyoruz dalları. Zaten bu çalışmaları evet. Yıllardır. Kendi başımıza yapmıyoruz. Evet. Niye onlarla yapıyorsunuz diye sorarsanız onlar bunların hesap kısmını çok iyi biliyorlar. Evet. Şimdi şu anda yani şimdi asıl fecir bu tanların hiçbirisi değildir. Bir de sivil tan dediğimiz olay vardır. Karşıdan gelen bir kişiyi tanıyabilmeniz sebebiyet verir. O da güneşin ufkun 6 derece altında olduğu zamandır.
18 derece nerede? 6 derece nerede?
O, ama bizimkisi bizim kullandığımız 9 derece
hocam,
civarında.
Hocam geçen bir hadis
o ne kadara tekabül ediyor bugünkü imsak açısından?
Türkiye açısından 50 dakikaya kadar ama siz bunu Norveç'e giderseniz 100 dakikayı geçer.
100 dakikayı geçiyor. Bir hadis-i şerifte diyor ki...
Ama Türkiye için en azından
evet,
50 dakika.
50 dakika falan. Hadis-i şerifte diyor ki bir kişi geliyor işte siyah iplik beyaz iplik koymuş yastığının altına. İşte onlara baktım ayırt ettim işte yani ona bakarak.
O zamana kadar yedim.
Sonra Hazreti Peygamberimiz de cevap veriyor. Diyor ki ya senin yastığın ne kadar büyükmüş geceyi ve gündüzü yastığının altına şey yaptın. Onlar onu başka bir anlamda tabii olduğunu söylüyor.
O gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığıdır. Ben burada şunu da tekrar söyleyeyim. Ben yıllardır bunu şey yapıyorum. Yani tekrar edeyim. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun uzmanlarıyla takvim çıkaran kuruluşlarla 3 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla Türkiye'nin değişik yerlerinde rasatlar yaptık. Bütün raporları bende de var, Diyanet'te de var. Bu uygulamanın yanlışlığı her defasında ortaya çıktı. Yani bunu 30 yıldan fazladır anlatıyorum. Ve Kuzey Kutup bölgelerine falan gittik. İnşallah onunla ilgili detaylı çalışmaları bitiriyorum. İnsanlar görecek ki o kutup bölgelerinde bundan sonra oruç tutmak zevke dönüşecek, sıkıntıya değil. Onu da net bir şekilde görecekler. Şimdi o işin ayrı bir tarafı. Şimdi bu konuya Allah'a hamdolsun o kadar çok güveniyoruz ki bu cumartesini pazara bağlayan gece herkesi davet ediyorum. Evet. Gelsinler sahur yemeklerini Süleymaniye'de yesinler. Biz de orada basını da davet ediyorum. Evet. Oradan inşallah Cenab-ı Hak lütfeder, hava da açık olur. Cenab-ı Hakk'a da dua ediyorum. Buradan Allah-u Teala duamızı kabul edesin.
Bir kez daha söyleyeyim hocam.
Cumartesi günü, yani bu cumartesini pazara bağlayan gece sahuru Süleymaniye Camisi'nde, Eminönü'nde biliyorsunuz. Süleymaniye Camisi'nin önünde çok güzel bir teras var. Ben bugüne kadar bilmiyordum. Bugün işte akşam üzeri arkadaşlar söylediler. Gittim baktım. Yaklaşık 200 derecelik bir açısı var. Yani ufuk bütünüyle ayaklarınızın altında kalıyor. Oradan inşallah Tanyeri'nin ağırmasını seyredeceğiz. Sahur yemeklerimiz o bölgede şey yapacak ve herkes gözüyle görecek ki ezanlar okunurken biz yemek yemeye başlayacağız. Ve orada ve Tanyeri'nin ne kadar karanlık olduğunu herkes görecek. Bu aydınlandığını da görecek. Neden bunu yıllardır böyle yapıyoruz? Neden bu konu üzerinde ısrar ediyoruz? Görecekler. Çünkü bu çok ciddi bir problem.
Yani mesela hastalığı olanlar, bazı işte tablet alması gerekir. Bunlar için o zaman çok kolay olacak.
İnsanlar gece dinlenemiyor gece. Evet. Dinlenemiyor. Yani uyku tarumar oluyor. Siz tabipsiniz, bilirsiniz yani.
Hocam, Saim hocamıza teşekkür edelim. Eklemek istedikleriniz var mı?
Ben küçük bir eklemede bulunmak istiyorum. Bu Abdülaziz Bey'in anlattığı konular tamamen doğru. Bilimsel konular. Yalnız halkımızın bilmesi gereken birkaç nokta daha var. Takvimcilik yönünden bu ufkun altında 12 dereceye inmesine nautical twilight, denizci tanı deniyor. Denizci tanının efemerilerdeki tanımı Kur'an-ı Kerim'deki ayetin siyah iplikten beyaz ipliğe ayrılması tabirine çok benziyor. Denizci tanı ufuk parlaklığının ufuktaki geminin silüetini belirgin hale getirmesi anı diye tarif ediliyor. Ufuk parlaklığı, beyaz iplik, gemi silüetinin belirgin hale gelmesi de siyah iplik olarak düşünülebilir. Ufukta geminin belirgin hale gelmesi 12 derece nautical twilight karşılığı oluyor. Fakat bu hesaplar, yani bu tarifler nokta tarifinde önemli. Takvimciliğe gelince başka unsurlar var. Bakınız 4 yılda bir güneş aynı noktada geliyor. Biliyorsunuz 365 doğru. gün 6 saattir. 4 yılda 24 saatlik bir gün fark ediyor. Onun için bütün namaz vakitleri 4 yıllık bir periyod içinde oynarlar. Doğru. Yapılan takvim her 4 yıl için ayrı ayrı hesap olmadığına göre tespit edilecek rakamın o 4 yıllık farkı tolere etmesi gerekir. Bu bir. İkincisi Rasathane'de Fatin Hoca'nın kriterlerinde 4000 metre irtifadaki Fas'taki bir dağ hesap alınmış. Ama biz görev yaptığımız yıllarda eksi 61 artı 61 derece paraleller arasında yarımşar derece farklı olarak hesaplar yaptırdık. Ama her yarım derece aralıkta yapılan hesabın o iki paralel arasındaki farkı da tolere etmesi gerekir. Verdiğimiz hesap. Bir de meridyen farkı öğle namazı için çok önem taşır saat farkına göre. Ama namaz olarak tespit ettiğiniz nokta o noktanın doğu o şehrin doğu noktasıyla batı noktası arasındaki farkı da tolere etmesi gerekir. Ayrıca ufukta tespit edilecek zamanla yaylada tespit edilecek zaman bölgenin rakım dediğimiz yükseklikleri arasında da fark gösterecektir. Ve öyle bir optimum değer bulunacaktır ki o farkı da tolere etmelidir. İşte bakınız bütün bu unsurlar bir araya geldiği zaman takvimcilikte böyle gözle gördüğünüz zaman tespit edeceğiniz kadar hassas bir noktanın saat olarak yazılması mümkün değil takvimcilikte.
Ya
benim kişisel tercihim, bu ısrarla üzerinde belirtiyorum, kişisel tercihim bu nautical civil light'ın, ki Abdülaziz Bey onu 2 derece daha yaklaştırmış olabilir. Ama bizim dosyalarımızda mevcut bir takım kayıtlar da vardır ki, Abdülaziz Bey muttali midir o kayıtlara bilmiyorum. 19 derece, 20 derece, hatta 21 dereceye kadar çıkarılan astronomical civil light hesaplarında
21,5 derece, 21,5.
21,5'a kadar evet çıkarılan astronomical civil light hesaplarında ben gemide o beyazlığı gördüm diyen kişilerin raporları da var. Ya bu kişiler halüsinasyon görmüşlerdir.
Ben o kişilerle görüştüm Sayın Bey. Onun en çok iddia edenlerle görüştüm. Onların söyledikleri farklı bir şey. Yani o temel prensipleri kavramadıkları için öyle söylüyorlar.
Ya bu teknik izahlar ben de anlamıyorum.
Yalnız Sayın Bey'in bu söyledikleri, son söyledikleri %100 doğru. Onlara karşı çıkmak mümkün değil. Zaten takvim yaparken onu mutlaka...
Peki biz ne yapacağız? Biz bu teknik işleri bilmeyiz.
Yok, biz onu yaparken onu zaten şu anda bizim İstanbul Üniversitesi'nin uzay bilimlerindeki arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Onlar %100 doğru. Ona zaten kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Yani takvim yaparken onlara dikkat edin.
Yani onu anladım da. Evet. Şimdi biz sahuru şu gün yazılı olan imsak saatinden 50 dakika daha sonraya uzatabiliriz.
Uzatacağız.
Bize o lazım. Ben bu teknikleri hiç anlamam. Şimdi müsaade ederseniz.
Yalnız her sene değişecek öyle.
Eyvallah. Sayın Bey'e bir teşekkür edelim.
Buyurun.
Sayın Bey biliyorsunuz benim asistanlıkta aynı odada senelerce oturduğum çok değerli bir abim, arkadaşımdır. 1970'li yıllarda asistanlığımızda fakültedeki odada benim okuduğum bir Rahman suresini kaydetti makaralı şeyle.
Cihazla.
Bir de bir bahir mevlid okumuşum. Onu çok iyi okuduğumu sanmıyorum. Tevhid Bahri'ni. Onu da kaydetti.
Kayıtlar duruyor mudur acaba?
Kayıtlar duruyor. Şimdi Perşembe günü bu programda onu da duyuralım. İnşallah. Sayın Bey'e de teşekkür edelim. Mevlid Bahri'ni değil de o Rahman suresinden okuduğumu burada
Perşembe günü yayınlayacağız.
İlk defa.
Yıllar öncesine ait bir kayıt hocam.
70'li yıllar.
70'li yıllar. Yani 40 yıl
önce. Sadece ses kaydı
bundan
hocam.
Daha gençtiniz o zaman değil mi?
He. Tabii.
Hocam ilk defa televizyonlarda ilk defa
bu Perşembe günü izleyicilerimize evet. Paylaşacağız.
Onu, evet onu okuyacağız. Sayın Bey'e şimdiden bir teşekkür edelim. Çünkü Sayın Bey bana evlerinde misafir olduğum bir zaman bunu bir sürpriz yaptı. Hayatımın en güzel sürprizlerinden biri. Yoksa ben dağıtık bir adamım. Nereden onları kayıtmayı hiçbir şey yok. Çıkardı bana dedi ki buyur sana bir Yaşar Nuri Rahman suresi dinleteceğim. Dinletti ve kaydını da verdi bana. Evet. Onu arkadaşlara verdim.
Çok güzel Perşembe
oldu.
Perşembe günü burada yayınlanıyor evet. Hocam. Sizin evet. Gençlik sistemimizi
duymuş olacağız. Sayın Bey teşekkür ediyorum tekrar.
Hocama çok teşekkür ediyoruz. Evet. Profesör Doktor Saim Yeprem, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bizimle birlikte dakikalardır. Hocam çok teşekkür ediyoruz telefonla eşlik ettiğiniz için ve değerli görüşleriniz için.
Evet, hayırlı geceler.
Çok
hayırlı
teşekkür geceler. Ediyoruz.
Sağ olun.
Hocam sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Abdülaziz Hocam, Yaşar Nuri Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür bu geceyi ediyoruz. De en azından seyrinde kapatabildik sizinle de. Ben kendi adıma çok şanslı hissediyorum. Her zaman bu şansı yakalayamıyorum. Malum biliyorsunuz.
Ama baklava geldi.
Baklava yani. Geldi. Baklavayı
daha geldi. Yani daha kumarda oldu. Kaybettim ben.
Kumar mı hocam?
Yani öyle sayılır bir nevi. Bahisti.
Bahis miydi? Bahis,
ne dedin? O bantta değil, yoktur hata, dedim ben. O. Vardır hocam. Dedin sen kazandın.
Bu cezalandırma bahis falan
peki.
Değil.
Cezalandırma bu. Cezalandırma. Peki.
Afrika şeyinde numarasını söyleyelim.
Buyurun Ömer Bey evet.
Daha önce de söylemiştik. Afrika'daki durum gerçekten de vahim. 60 yılın felaketi deniyor buna. Yani yüz binlerce insan yollarda. Hemen iki numara vermek istiyorum. Kızılay'ın numarası 2868. SMS gönderiyorsunuz. Mesaj gönderin. Afrika yazıp mesaj gönderin 2868'e. 5 TL düşüyor. Bir şey değil bu. Hatta 3-5 defa gönderseniz bir faydası, daha iyi bir faydası olur. Kızılay'ın numarası 2868. Afrika yazıp gönderiyorsunuz. Diyanet'in numarasını verelim. 5601. 5601'e. Afrika yazıp gönderirseniz 5 TL düşüyor hesabınızdan ve Afrika'ya bu yardım olarak gidiyor. İster Diyanet, ister Kızılay. Diyanet'in numarası 5601, Kızılay'ın numarası 2868. Afrika yazıp gönderiyoruz.
Ayrıca belli yardım masaları kurulmuş. Mesela Üsküdar'da olduğunu ben gördüm. O yardım masalarından da vicdan sahibi vatandaşlarımız yardımlarını bu aracılıkla yapabilirler.
Ama Kızılay ve Diyanet'ten şaşmamak bence daha iyidir.
Kızılay ve Diyanet'in kurduğu masalar bunlar.
Öyle mi?
Üsküdar'da tamam, var. Evet. Şimdi, hocam çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi
yayınımız
bir şey,
bitmiş.
Bu Afrika işi açılmışken ben bir kanaatimi çok önemsiyorum bunu. Çok yazdım. Küresel Afetler kitabımda koca bir bölüm. Şimdi bu dünya eğer bu nüfus meselesini dengelemez, evet, ve bu niteliksiz nüfus artışını frenlemezse 50-60 sene sonra Afrika'nın bugün düştüğü duruma bütün dünya düşecek.
O zaman hocam Perşembe günü kıyameti ve global bu değişimi de
yani
konuşalım inşallah.
Bunu tartışalım. Evet. Allah ne verdiyse doğru diyenler dükkan işliyorlar.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok tekrar değerli bilgiler için. Değerli izleyiciler, yarın saat 11'de 23'te Doktor Merçel Akıl'la burada olacağız. Latife Hanım'ın yeğeni bizimle birlikte olacak ve muazzam bir iddia. Daha önce konu kalmıştık ama tamamlayamamıştık konuyu. Atatürk'ün çocuğu var mı yok mu sorusunu konuşacağız ve gazeteci yazar Serdar Turgut eşliğinde. Bu gecelik bizden bu kadar. Yarın gece görüşünceye kadar hoşçakalın.